Ayrım 52. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 497. 7. kitap. 45. bölüm. Bir hafta sonra uçağa binmeme yardım eden Jen ile teşekkür etmek için telefon açtım. Telefonuna bağlı kayıt makinesinin Fransız aksanlı sesi geldi karşıdan. Mademoiselle Lambert evde değil, lütfen not bırakın diye. Tam konuşmaya başlamıştım ki gerçek sesi karıştı araya. Kimi atlatmaya çalışıyorsun diye sordum. Janel gülüyordu. Sesinin nasıl çıktığını bir bilseydin dedi, öyle ekşiydi ki. Ben de güldüm. Dostun Osano'dan kaçıyordum dedi. Habire telefon edip duruyor. Midemin bulandığını hissettim. Şaşırmamıştım aslında. Ama Osano'yu çok severdim ve Janel'e karşı duygularımı bilirdi. Bana böyle bir şey yapabileceği düşüncesi hiç hoşuma gitmemişti. Oysa umurumda bile değildi şu anda. Artık önemli değildi benim için. Belki de nerede olduğumu öğrenmeye çalışıyordu dedim. Hayır dedi Janel. Seni uçağa bindirdikten sonra ona telefon edip olanı biteni anlattım. Senin için kaygılandı ama bir şeyin olmadığını söyledim ona. İyisin şimdi değil mi? Evet dedim. Eve döndüğümde neler olduğunu hiç sormadı. Bu yanını çok seviyordum onun. Bu konuda konuşmak istemeyeceğimi biliyordu. Artie'nin haberini aldığım sabah nasıl yıkıldığımı Osano'ya katiyen anlatmayacağını da biliyordum. Serin kanlılığımı korumaya çalıştım. Neden kaçıyorsun ki ondan? Birlikte çıktığımızda arkadaşlığından gayet zevk alıyordun. Onunla bir daha karşılaşmaya can atarsın sanıyordum. Karşıda bir sessizlik oldu, sonra sesinde kızgın bir ton belirdi. Gayet sakin konuşmaya başlamıştı. Sözcükler gayet belirgin çıkıyordu, üstüne basıla basıla. Sözlerini ok gibi fırlatmak için yayını geriyordu sanki. Doğru dedi. İlk telefon ettiğinde çok sevinmiştim. Beraber yemeğe çıktık. Çok eğlenceliydi. Alacağım yanıtı hiç düşünmeden içimde arta kalan kıskançlığın etkisiyle sordum. Yattın mı onunla? Yine sessizlik oldu. Oku fırlatırken yayının çıkardığı tınlamayı işitir gibi oldum. Evet dedi. İkimiz de bir şey söylemedik bir an için. Bombok olmuştum. Ama aramızda geçerli olan kurallar vardı. Birbirimizi kınayamazdık artık. Ancak öç alabilirdik. Boktan bir sesle mekanik olarak nasıldı bakalım dedim. Sesi sanki bir filmden söz ediyormuş gibi gayet açık seçik ve neşeliydi. Matraktı. Bilirsin kadınları yalamayı ne büyük bir iş haline getirdiğini. İnsanın gururunu okşuyor doğrusu. Eh dedim, benden daha iyi yapıyordur umarım. Havadan sudan söz ediyormuş gibi. Yine uzun bir sessizlik oldu. Sonra yay tınladı bir kez daha. Sesi kızgın ve isyankar çıkıyordu. Kızmaya hiç hakkın yok dedi. Başkalarıyla ne yaparsam yaparım, anladın mı? Senin hiç hakkın yok kızmaya bunun için. Bunu daha önce konuşup halletmiştik aramızda. Haklısın dedim, kızmıyorum. Kızmıyordum da. Bunun çok ötesindeydi duyduğum. O an bıraktım onu sevmeyi. Kaç kez anlatmıştım Osano'ya Janel'i ne kadar çok sevdiğimi. Janel de Osano'ya ne kadar önem verdiğimi biliyordu. İkisi de ihanet etmişlerdi bana. Başka bir ifade şekli yoktu bunun. Garip olan Osano'ya değil, yalnızca Janel'a bozulmamdı. Kızıyorsun bal gibi dedi. Mantıksızlık eden birini yola getirmeye çalışırmışçasına. Hayır hayır, sahiden kızmış değilim dedim. Karımı bırakmayışımın bedelini ödetiyordu şimdi bana. Daha bir sürü şeyin bedelini ödetiyordu. Ama ona Osano'yla yatıp yatmadığı hakkında o soruyu sormamış olsaydım kendiliğinden söylemeyecekti. O kadar zalim davranmazdı. Ne var ki artık bana yalan söyleyemiyordu. Bir kere söz vermişti bana, şimdi de arkasını getiriyordu. Hayatına karışmaya hakkım yoktu. Telefon ettiğine sevindim dedi. Özledim seni. Osano'nun yüzünden de bozulma. Bir daha göreceğin falan yok nasılsa. Neden görmeyecekmişsin dedim. Bir nedenin mi var? Ah bir bilsen dedi. Haydi gırgırdı ama kaldıramıyordu ki. Aman tanrım, sana bunu anlatmayacaktım güya ben. Güldü. Herhangi kıskanç bir aşık gibi en yakın dostumun kısmen iktidarsız olduğunu duymak müthiş hoşuma gitmişti. Fakat ben umursamaz bir sesle, belki de senin kabahatin dedim. New York'ta onun peşinden koşturan bir sürü dişi vardı. Sesi keyifli çıkıyordu. Hadi ya sen de dedi. O kadar uğraştım ki onunla. Ceset olsa canlanırdı onun yerinde. Neşeli neşeli güldü. Şimdi istediği olmuştu. Sarı saçları uçuşa uçuşa iktidarsız bir Osano'nun vücudunu öpüp yalayan Janelle'in görüntüsü canlandı gözlerimde. Midem bulanıyordu. İçimi çektim. Çok kötü vuruyorsun dedim. Teslim. Neyse bana yardımın için yine teşekkür ederim. O banyoya nasıl soktun beni hala aklım almıyor. Beden eğitimi derslerinin yararı işte dedi. Ben bayağı güçlüyümdür ha. Sesi yine değişti. Artiye çok üzüldüm. Keşke seninle gelip ilgilenebilseydim. Ben de isterdim dedim. Fakat gerçekte benimle New York'a dönememesi işime geliyordu. Benim çöküşümü görmesinden utanmıştım. Garip bir şekilde benim için bir daha aynı duyguları besleyemeyeceğini hissediyordum. Çok hafiften geldi sesi. Seni seviyorum. Yanıtlamadım. Beni hala seviyor musun diye sordu. Şimdi sıra bendeydi. Biliyorsun ki böyle şeyler söylemem ben dedim. Yanıtlamadı. Sen değil miydin evli bir adamın karısını bırakmaya niyeti olmadığı sürece başka bir kadını sevdiğini söylememesi gerekir diyen, hatta böyle bir şeyi söyleyebilmesi için karısını gerçekten terk etmiş olması gerekir. Nihayet duyuldu sesi, kızgın kızgın soluk alıyordu. Siktir gitme dedi ve küt diye kapandı telefon. Onu yine arardım ama o Fransız aksanlı ses çıkacaktı karşıma bu kez. Mademoiselle Lambert evde değil, lütfen not bırakır mısınız diye. Ben de sen siktir git diye söylendim kendi kendime. Çok iyi hissediyordum kendimi şimdi. Fakat henüz işimiz bitmemişti onunla, biliyordum. 46. Bölüm. Janelle bana Osano ile düzüştüğünü anlatırken neler hissettiğimi bilemezdi. Osano'nun ucubeler dışında önüne gelen her kadına asıldığını görmüştüm ben. Janelle'in Osano'nun oyununa bu kadar kolay gelmesi gözümde değerini düşürmüştü. Birçok kadın gibi o da kolaycacık yatıvermişti altına. Osano'nun beni küçümsediğini hissediyordum şimdi. Bir gecede yatağa atabildiği bir kadına deli gibi aşık oluşumu. Kalbim kırılmış değildi, yalnızca bir bunalım geçiriyordum. Bir benlik sorunuydu herhalde. Janelle'a bütün bunları anlatmayı düşündüm ama sonra adi bir hareket olacağını anladım. Ona bir orospuymuş hissini vermek. Karşı koyacağını da biliyordum zaten. Hem neden yatıvermesinde bir erkekle? Önüne gelen, düzüşen kızların karşısında kolaycacık teslim oluveren erkekler yok muydu? Osano'nun niyetinin iyi olup olmadığına neden kafa yorsundu? Çekici, zeki, yetenekli, hoş sohbet bir adamdı ve onunla yatmak istemişti. Ne engel vardı Janelle'in onunla yatmasına? Sonra bana neydi bundan? Benim zavallı erkeklik gururum kırılmıştı işte, hepsi bu. Tabii Janelle'a Osano'nun gizemini anlatabilirdim ama bu da adi, ilgisiz bir öç almak olurdu. Yine de bunalım içindeydim. Haklı ya da haksız, eskisi gibi sevmiyordum onu. Batı'ya yaptığım bir sonraki seyahatte Janelle'i aramadım. Tam bir yabancılaşmanın son sahnelerini yaşıyorduk. Bu tür ilişkilerin klasik bir evresidir bu. Önüme çıkan her konuda olduğu gibi bu konuda da yazılmış ne varsa okumuştum. İnsanların aşk ilişkilerindeki gelgitler konusunda önde gelen uzmanlardan biri olmuştum. Artık birbirimize elveda diyeceğimiz evreye girmiştik. Fakat kesin ayrılışın darbesini ertelemek için arada bir beraber olacaktık. Aslında her şey bitmişti aramızda, ya da ben öyle istiyordum. Onun için aramadım Janelle'i. Bu arada Eddie Lancer ve Doran Root beni yine film üzerinde çalışmaya kandırmışlardı. Tatsız bir işti. Simon Belfort elinden geleni yapmaya çalışan, bir yandan da Jeff Wagon'dan ödü kopan zavallının biriydi. Yapımcısı Çamur Ricketti Simon'ın maskotundan başka bir şey değildi ama senaryo üzerinde ahkam kesmekten de geri kalmıyordu. Nihayet bir gün adam akıllı eşekçe bir şey söyleyince Simon ile Wagon'a dönüp ''Çıkarın şu herifi buradan'' dedim. Biçimsiz bir sessizlik oldu. Ben kararımı vermiştim, çekip gidecektim. Bunu sezmiş olmalılar ki Jeff Wagon hafif bir sesle Frank, Simon'ı benim odamda beklesene dedi. Riketti çıktı odadan. Kusura bakmayın, kabalık etmek istememiştim dedim. Ama şu senaryo üzerinde ciddi olarak çalışacak mıyız, çalışmayacak mıyız? Tamam dedi Wagon, haydi işe devam. Dördüncü gün stüdyodaki çalışmadan sonra sinemaya gitmeye karar verdim. Otelden bir taksi çağırtıp Westwood'a gittim. Her zamanki gibi gişenin önünde uzun bir kuyruk vardı. Ben de sıraya girip yanıma aldığım kitabı okumaya başladım. Sinemadan sonra yakındaki bir lokantada yemek yiyip otele dönmeyi tasarlıyordum. Kuyruk yerinde sayıyordu. Gençler film hakkında bilgiç bilgiç konuşuyorlardı kendi aralarında. Kızlar çok sevimliydiler. Uzun saçlı sakallı erkekler ise ermiş bir hava içinde daha da sevimli görünüyorlardı. Kaldırımın kenarına oturup kitabımı okumaya başladım. Kimsenin bana baktığı yoktu. Hollywood'da garipsenmiyordu bu tür davranışlar. Kitaba iyice dalmıştım ki yanımda bir arabanın ısrarla klakson çaldığını işittim ve başımı kaldırıp baktım. Tam önümde Phantom modeli şahane bir Rolls Royce durmuştu. Direksiyon başında Jandal'in pembe pembe olmuş aydınlık yüzünü gördüm. ''Merlin'' diye seslendi Jandal. ''Merlin, ne yapıyorsun burada?'' Yüzümde bir aldırmazlık ifadesi yerimden kalkıp selam dedim. Rolls Royce'da Jandal'ın yanında oturan adamı da görebiliyordum şimdi. Genç ve yakışıklıydı. Nefis bir gri kostüm giymiş ve gri bir ipek kravat takmıştı. Saçları gayet biçimli kesilmişti. Jandal'ın benimle konuşmak için durmasına aldırmamış gözüküyordu. Jandal tanıştırdı bizi. Arabanın sahibi olduğunu da arada belirtti. Ben onun arabasını övdüm, o da benim kitabımı. Ve filmini büyük bir sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Jandal onun stüdyoda yönetici mevkiinde olduğundan söz etti. Sırf altında Rolls Royce'u olan zengin biri olduğu için değil, sinema dünyasında yeri olan biri de olduğu için onunla çıktığını bilmemi istiyordu. ''Nasıl geldin buralara sen?'' diye sordu Jandal. ''Sonunda araba kullanmaya başladığını mı söyleyeceksin yoksa?'' ''Yok canım'' dedim. ''Bir taksi tuttum.'' Jandal ''Neden sırada bekliyorsun?'' dedi. Gözümü ondan kaçırarak beni yanında içeri sokacak akademi kartlı güzel bir arkadaşımın olmadığını söyledim. Dalga geçtiğimi biliyordu. Birlikte sinemaya giderken daima akademi üyelik kartını kullanıp önden giderdik. ''Sen de kart olsa bile kullanmazsın ki'' dedi. Sonra arkadaşına dönüp ''İşte böyle şapşaldır bu adam'' dedi. Fakat sesinde biraz da gurur vardı. Kendisi yapsa bile benim böyle şeyler yapmamam hoşuna gidiyordu. Jandal'ın etkilendiğini seziyordum. Bir taksi bulup tek başıma sinemaya gidişime, köylü gibi sırada bekleyişime acımıştı. Romantik bir senaryo kuruyordu kafasında. Onun hayatta yapayalnız kalmış, yıkık, eski kocasıydım ben şimdi. Pencereden içeri bakıp eski karısını yeni kocasıyla ve mutlu çocuklarıyla birlikte seyreden eski kocası. Altın benekli kahverengi gözlerinde yaşlar belirmişti. Üstünlük bendeydi biliyordum. Rolls Royce'daki yakışıklı kaybedeceğinin farkında değildi. Ben de onu işletmeye başladım. İşiyle ilgili konuşturdum onu, çenesi açıldı. Ben de çok ilgileniyormuşum gibi yaptım. Bıraktım malum Hollywood palavralarını sıralayıp dursun. Jandal'ın hayli sinirlenip huzursuzlandığını hissediyordum. Adamın kof olduğunu biliyordu ama benim bilmemi istemiyordu. Sonunda lafı Rolls Royce'a getirince adam iyiden iyiye zevklendi. 5 dakika içinde istediğimden fazlasını öğrendim Rolls Royce'lar hakkında. Arabayı yağlayıp yağlayıp nihayet Dora'nın, Jandal'ın da gayet iyi bildiği malum esprisini tekrarladım kelimesi kelimesine. Önce herife arabanın fiyatını söyletip sonra da ''Bu kadar paraya adamın belini getirebilmesi lazım hani'' dedim. Nefret ederdi Jandal bu espriden. Adam ise katıla katıla gülmeye başladı. ''Hayatımda duyduğum en komik espri bu'' dedi. Jandal'ın yüzü kızarmıştı, bana bir baktı ama o sırada kuyruğun ilerlediğini fark ettiğimden tekrar sıradaki yerimi almam gerekti. Adama tanıştığımıza memnun olduğumu, Jandal'a da onu yeniden gördüğüme sevindiğimi söyledim. 2,5 saat sonra sinemadan çıkarken Jandal'ın her zamanki Mercedes'inin oracıkta beklediğini gördüm, bindim. ''Selam'' dedim. ''Nasıl ektin adamı?'' ''Orospu çocuğu seni'' dedi. Gülüp ona doğru uzandım, bana bir öpücük verdi ve benim otele çekip geceyi birlikte geçirdik. Çok tatlıydı o gece. Bir ara ''Dönüp seni alacağımı biliyor muydun?'' diye sordu. Ben de ''Evet'' dedim. ''Seni domuz seni'' dedi. Harika bir geceydi fakat sabaha hiçbir şey olmamış gibi ayrıldık. Kentte daha ne kadar kalacağımı sordu. 3 gün daha kalıp New York'a döneceğimi söyledim.
Beni arar mısın diye sordu.
Zamanım olmayacağını sandığımı söyledim.
Canım buluşmak için değil, sırf konuşmak için.
Peki, ararım dedim. Aradım da ama evde değildi. Kayıt cihazındaki Fransız aksanlı sesi çıktı karşıma. Bir mesaj bırakıp New York'a döndüm.
Jenny'li son görüşüm aslında bir rastlantı sonucuydu. Beverly Hills otelindeki dairemdeydim. Arkadaşlarla buluşup yemeğe çıkmamıza daha 1 saat vardı ve Jenny'li telefon etmekten kendimi alamamıştım. Otelden 5 dakika kadar uzaklıkta olan Los Dolce Vita barında buluşmayı kabul etti. Hemen oraya gittim. Birkaç dakika sonra da o geldi. Barda oturup bir şeyler içtik. Herhangi 2 arkadaş gibi havadan sudan konuştuk. Barmenin sigarasını yakması için bar iskemlesini döndüren Janel'in ayağı pantolonumu hafifçe sıyırınca "Ah özür dilerim" dedi. Ve nedense kalbimi kırdı bu söz. Sigarasını yakıp gözlerini bana kaldırdığı zaman "Ne olur yapma bunu" dedim. Gözlerinde yaşlar belirmişti. Ayrılma konusundaki edebiyatta vardı bunların hepsi. Duyguların tamamen sönüp gitmesinden önceki son şefkatli anlar, gittikçe zayıflayan bir nabzın son atışları, pembe yanakların ölümden önceki son kanlanışı, o an bunları düşünmedim. El ele tutuşup oteldeki daireme çıktık. Arkadaşlara telefon edip randevumu iptal ettim, yemeği daireye getirttim. Sonra ben divana uzandım, o da bacaklarını kıvırıp göğsü bana yaslanacak şekilde yanıma geldi. Böyle oturmasını çok severdi. Çünkü devamlı temas halinde olurduk bu şekilde ve gözlerimin içine bakarak yalan söyleyip söylemediğimi anlayabilirdi. Hala insanın kafasından geçenleri okuyabileceğini sanıyordu. Fakat ben de yattığım yerden çenesiyle boğazının birleştiği yerdeki zarif çizgiyi, yüzünün mükemmel biçimini seyredebiliyordum. Bir süre sadece sarıldık birbirimize, öylece yattık. Sonra gözlerimin ta içine baka baka, "Beni hala seviyor musun?" dedi.
"Hayır" dedim, "ama senden ayrı olmak acı veriyor bana."
Hiçbir şey söylemeden durdu bir süre, sonra garip bir vurgulamayla yineledi.
"Ciddi söylüyorum, sahiden ciddi söylüyorum. Beni hala seviyor musun?"
Ben de ciddiyet içinde "Tabii" dedim. Doğruydu söylediğim. Ama öyle bir tavırla söyledim ki, onu sevmemin hiçbir şeyi değiştirmediğini, hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını ve benim de bir daha onun insafına sığınmayacağımı anlasın. Hemen kavradı anlatmak istediğimi.
"Neden bu şekilde söylüyorsun?" dedi. "Kavgalarımızdan dolayı beni hala affetmeyecek misin?"
"Her şeyini affediyorum" dedim. "Osano'yla yatman dışında."
"İyi ama hiçbir anlamı yoktu ki Osano'yla yatmamın" dedi. "Öyle yattım işte. Sonra da her şey bitti aramızda. Gerçekten hiçbir anlamı yoktu, inan."
"Fark etmez" dedim. "Hiçbir zaman affetmeyeceğim bu davranışını."
Kafasında evirip çevirdi bunu ve gidip bardağına şarap koydu sonra. Biraz içtikten sonra yattık. Vücudunun sihri hala etkinliğini koruyordu. Aşk şiirlerinin ve hikayelerinin saçma romantikliğinin bilimsel bir temeli olabilir mi acaba diye düşündüm. Belki de vücudumuzdaki milyonlarca minnacık hücrenin arasında öyle hücreler vardı ki, aynı hücreleri taşıyan karşı cinsten biriyle karşılaştığımızda hücreler birbirini çekiyor ve yataktaki o sihirli olay meydana geliyordu. Bunun güçlülükle, sınıfla ya da zekayla, erdemle ya da günahla hiçbir ilgisi yoktu. Belki de yalnızca benzer hücrelerin bilimsel bir etkileşiminden ibaretti. Ne kadar kolay olurdu o zaman yatağın büyüsünü anlamak. Çıplak yatmış sevişiyordu ki Janel birden doğrulup sıyrıldı benden.
"Eve dönmeliyim" dedi.
Beni cezalandırmak için yaptığı hareketlerden biri değildi bu. Benim yanımda daha fazla kalmaya dayanamadığını sezebiliyordum. Vücudu büzülüyor, memeleri yassılaşıyor, yüzü korkunç bir darbenin etkisiyle geriliyormuş gibiydi. Herhangi bir özür ya da bahane bulmaya girişmeden, incinmiş benliğimi onarmak için herhangi bir çaba göstermeden dosdoğru gözlerime dikti gözlerini.
Aynı yalın sesle "eve dönmeliyim" diye yineledi.
Onu rahatlatmak için vücuduna dokunmaya cesaret edemedim. Giyinmeye başladım ve
Tamam dedim, anlıyorum. Senin de aşağıya inip arabanı getirteyim istersen.
Hayır dedi, o da giyinmişti. Gereği yok.
Artık bana tahammülü olmadığını görebiliyordum. Dairenin kapısına kadar geçirdim onu. Vedalaşmaya bile kalkışmadık. Dönüp gitmeden bana bir gülümsemek istedi ama beceremedi. Kapıyı kapatıp kilitledim ve yatağıma döndüm. Yarı yolda kesilmesine karşın hiç cinsel heyecanım kalmamıştı. Bana karşı duyduğu soğukluk cinsel arzularımı öldürmüştü ama benliğim incinmemişti. Ne olduğunu anladığımı hissediyordum gerçekten ve onun kadar rahatlamıştım bu işin bitmesiyle. Başımı yastığa koyar koymaz uykuya daldım ve sabaha kadar düşmüş görmeden deliksiz bir uyku çektim. Yıllardır bu kadar iyi uyumamıştım.
52. ayrımın sonu. Sayfa 507.